Ayrım 2.
Esioğlu hükümete fit vere vere ovadaki her köyü çınarlılar gibi silahsız bırakmıştı. Yalnız kendi korucuları, kolcuları, çobanları, mandıracıları, hergelecileri silahlıydı. Bu adamları da hep Arnavutluk'tan, Yanya'dan filan getirtiyordu. Hizmetinde hiç yerli kullanmazdı. Bir çeşit silahlı derebeylik kurmuştu. Çevrede korkutmadığı, ürkütmediği insan kalmamıştı. Vurduruyor, öldürüyor, kendisine karşı gelebilecek hiçbir kuvvet bırakmıyordu. Eşkıya, yataklık filan gibi yalan dolanlarla hükümeti kendine uydurmuştu. Çevrenin en güzel kızlarını zorla nikahına alıyor, bir hafta sonra boşayıveriyordu. Yaptığı kötülükler sınırı aştığı için son günlerde kasabadan dışarı çıkamaz olmuştu. Hep bir eşkıya saldırısından korkardı. Muhtar yeniden bir cigara tellendirerek onun korkularını anlatmaya başladı. Nalbant İsmail, "Pekala korkuyor emme, yine kötülük etmekten vazgeçmiyor," dedi. "Elinde değil, eli kopsun." Muhtar Yörük Hoca'ya döndü. "Ha az kalsın unutacaktım," dedi. "Esoğlu dermiş ki, Yörük Hoca ölsün, Kumdere'yi de ele geçireceğim." "Kime demiş ki?" "Herkese." "Ecel yaşa bakmaz oğul, sayısı sırası yoktur. Ben öleceğim de o dünyaya kazık mı dikecek? Hem o daha bizim köyü elini uzatacağına bana borcunu versin." Odadakilerin hepsi Yörük Hoca'nın gözlerine baktı. Muhtar da şaşırmıştı. "Sana borcu mu var?" "Var ya, ne kadar?" 150 lira kadar. Ne zaman almıştı? 3 yıl oluyor. Bir cuma günü kasabadaydım. Harmanı yeni satmıştık. Köylülerden alacaklarımı da almıştım. Bu herif bana rast geldi. Aman hoca, şu dakika çok sıkıştım. Bana üzerindeki paraları ver, dedi. Sen de verdin mi? Verdim. Senet filan almadın mı? Almadım. Kamçısızların beli güldü. Öyleyse artık ahirette alırsın. Hayır, dünyada alırım. Hacı Durmuş da başını salladı. O herif dünyada borcunu vermez, dedi. Ben alırım. Görürüz. Hem yarın, hoca, inat etme. Vallahi vermez. Ben alırım. Boş yere başına bela alacaksın. Kapının yanında duran Kezban hiç söze karışmıyor, yalnız dinliyordu. O da babasının Esoğlu'ndan alacağı olduğunu yeni işitmişti. Bu herifi 3 yıl önce bir gün pazarda görmüştü. Kara sarı, çirkin suratı, çarpık burnu, dişli kazı gözünün önüne geldi. Belirsiz bir tiksintiyle titredi. Şimdi köylüler av hikayelerine başlamışlardı. Daha köyde 2 gizli tüfek vardı. Kışın onunla nöbetleşe ayı avına gidiyorlardı. Ama postu kasabaya götüremiyorlar, daha yukarıdaki köylere satıyorlardı. Eğer kasabada ayı postu görse, "Neyle vurdunuz?" diye hemen güvenlik görevlisi insanı yakalatıyordu. Laf Tosun dayının hastalığına geldi. "İnce dert," diyorlardı. 5 yetişmiş oğlunun hepsi Yemen'e gitmiş. Hiçbiri geri gelmemişti. Bu ihtiyar gelmemiş oğullarını düşünerek eridi. Sapsarı oldu. Bir deri bir kemik kaldı. Şimdi ölüyordu. Bütün çifti çubuğu kimsesiz yaşlı bir kadıncağıza kalacaktı. Oradan lafı Moskovlara getirdiler. Köyde her toplanmanın sonu Moskov hikayesiyle biterdi. Yine her zamanki gibi Hacı Durmuş, Yörük Hoca birer olay anlattılar. Bu bitmez tükenmez bir romandı. Elle tutulan patlamamış gülleler, gece saldırıları, Allah Allah sesini duyunca Rus ordusunun silahlarını atıp kaçışı, kurşun vurmaz kumandanlar, yeşil sarıklı hayali orduların yol açması. Yörük Hoca anlattıkça dinleyenler heyecana geliyorlardı. Bu kez anlattığı vücudu yarı beline kadar donmuş bir nöbetçinin serüveniydi. Onu değiştirmeye gelen arkadaşını görünce şehadet getirmeye başlamış, yürüyememiş, hemen oracıkta ölmüştü. Köylülerden biri, "Ah şu Moskov'la bir kere daha karşı karşıya gelsek," dedi. Yörük Hoca güldü. "Oğul, şimdi Moskov içimizde." Hacı Durmuş onayladı. "Moskov içimizde, her gün ölüyoruz, küme küme ölüyoruz işte." Sonra Anadolu'nun çektiği acıyı anlatmaya başladı. Halk daha içerilerde ot yiyor, çuval giyiyordu. Mısır koçanından yapılma ekmeği bile ömründe görmeyen Türkler vardı. Kaç yıl vardı ki hayvanlar gibi ormanlarda, kırlarda kökleri topluyor, ince toprak ve kili un gibi midelerine indiriyorlardı. Yörük Hoca, "Bu gidişle bizim de olacağımız o," dedi. "Ver, ver, ver, elde yok, avuçta yok, sonumuz ne olacak?" Açlığın, çıplaklığın korkunç gölgesini iç kesimlerden bu verimli ovalara kadar uzatıyordu. Konuşurlarken hepsinin yüzünde bunun korkusu belli oluyordu. Hacı Durmuş içerilerinin yıkıklığını, perişanlığını anlattıkça hep bir ağızdan Bu bizim her şeyi eyvallah deyip boyun eğmemizdendir sözünü tekrarlıyordu. O yaşlıydı. Zaten birkaç günlük ömrü kalmıştı. Ama eli ayağı tutanlar hiçbir haksızlığa razı olmamalıydı. Ah diyordu, her ülkeden bir adam çıksa ne rüşvet kalır, ne zulüm kalır, ne fesat kalır. Bir kişi. Yörük Hoca da onun gibi düşünüyordu. İçlerinden biri dedi ki, Yemen Arabistan kasaphanesi durdukça köylerimizde genç kalmıyor. Bu çok doğruydu. Hepsi gözlerini yerlere indirdiler. Köyde en aşağı iki dinç evladını Yemen çöllerinde kaybetmemiş aile yoktu. Sanki durmak dinlemek Türk'ün nasibi değildi. Bir savaş biterken diğeri başlıyordu. Ha Mora, ha Sivastopol, ha Sırp, ha Karadağ, ha Moskov. Sonra bunlar yetmiyormuş gibi bir de Arabistan. Ya bu kadar fedakarlığa karşı görülen zulüm, çektiklerini hatırlayan köylülerin benizleri soluyordu. Geç saatlerde gitmeye kalktılar. Bu gece hep acı şeyler konuşmuşlardı. Çam Hüseyin tavana varan uzun boyuyla kapıdan çıkarken, ''Keşke hoca bize biraz kitap okuyivereydin, konuştuk zehirlendik.'' dedi. Gündüz gibi bir ay ışığı avluyu aydınlatıyordu. Kezban, Yörük Hoca dış çite kadar konukları geçirdiler. Dönerlerken Kezban ahıra uğramak için ayrıldı. Babası, ''Yarın kasabaya gideceğim, atı erken hazırla.'' dedi. ''Niye gideceksin? Şu Esoğlu'ndan benim parayı istemeye.'' ''Pekala.'' İhtiyar durdu. İri yapılı güzel kızının gidişine baktı. Elinde olmaksızın, ''Ah şu bir erkek olsaydı.'' diyerek içini çekti. Kezban döndü. ''Bir şey mi dedin ki baba?'' ''Yok, bir şey demedim.'' Ama Kezban onun dediğini, onun niçin ah ettiğini duymuştu. Evet, erkek olsaydı. Gözünün önüne çamlı dağlar, karlı yollar, hainlerin, hırsızların, namussuzların, zalimlerin murdar çamurlara, kanlara bulanmış ölüleri geldi. Erkek olsaydı. Ama işte kızdı. Erkek olmanın çaresi yoktu. Düşüne düşüne ahıra girdi. Atın önüne ot koydu. Eşek köşeye tıkılmıştı. Onu çekti çıkardı. Sonra eve girdi. Babası odasına çekilmiş yatmıştı. Yatağı serdiği sedirin kenarına oturdu. Gözlerini ayın mavi ışığıyla etrafı gümüşlenen yüksek çamlı dağlara dikti. Gece işittikleri birer birer kafasından geçiyordu. Kulakları çınlamaya başladı. Bülbüllerin sesini duymuyordu. Ah, erkek olsaydım, dedi. Yatağına soyunmadan yüzü koyun uzandı. Sabaha kadar uyuyamadı. Yalnız Efe 2. Yörük Hoca daha güneş doğmadan yola çıkmıştı. Kezban nedensiz bir üzüntü içinde sıkılıyordu. Ahırı temizledi. Biraz çamaşır yıkadı, sonra tahtaları sildi. İşi bitince Kambur Hasanlara gitti. İkindiye kadar oturdu. Hasan'ın karısı onun süt anasıydı. Boş kaldığı zamanlar hep bu kadının yanına gelir, tezgahında bez dokurdu. Bugün tezgaha elini süremedi. ''Ne oldu sana? Hasta mısın ki?'' ''Yoo, niye böyle bakarsın?'' ''Hiç.'' Deyiver bana. Bir şey yok vallahi. Benzin solmuş. Gece uykum kaçtı da. Sabahleyin babası ata binerken sanki uzak, dönülmez bir gurbete gidiyormuş gibi hüzünlenmişti. Kasaba ona zulüm, fenalık dolu bir yer duygusunu verirdi. Nedensiz duyduğu bu kederden bir türlü silkinip sıyrılamıyor, aklından gece işittiği şeyleri birer birer geçiriyordu. Esoğlu'nun çirkin hayali gözünün önündeydi. İçinden, ''Şimdi ihtimal babamla konuşuyor.'' dedi. Uzun boylu, iri, Levent ihtiyarın karşısında çarpık, bodur, iğrenç herifin çürük dişleriyle sırıttığını görür gibi oluyordu. Kim bilir borcunu vermemek için ne yalanlar uyduracaktı. Hacı Durmuş'un geceki iddiasını hatırladı. ''O herif dünyada borcunu vermez.'' Babası ''Ben alırım.'' demişti. Acaba muhtarın üsteleyerek söylediği gibi yok yere başına bela mı olacaktı? İkindiye doğru tekrar döndü. Boş durmamak için eline çorabını aldı, örmeye başladı. Tığları parmaklarına batırıyordu. Kalktı. Ahırdaki folluklardan yumurtaları topladı. Gübre yığınlarının üstündeki tavuklar sanki yorulmuşlardı. Eşinmiyorlar, öyle duruyorlar, başlarını eğerek ona bakıyorlardı. Hava güzel olduğu halde ortalıkta gizli bir hüzün vardı. Büyük kırmızı horoz, başını altın tüylerinin içine çekmiş, gözlerini kapamış, ayakta uyukluyordu. Onları kümes tarafına kışkırttı. Sonra çitin kapısına doğru yürüdü, açtı. Eşiğe oturdu. ''Neredeyse gelir.'' diyordu. Akşam oldu. Kırdan sürüler döndü. Ama babası gelmedi. İnekleri ahıra soktuktan sonra yine kapının eşiğine oturdu. Hava iyice karardı. Yıldızlar parladı. Korudan bir bülbül inledi. Kezban ellerinin tersiyle gözlerini ovuşturuyor. Ne oldu ki? Ne oldu ki diye kıvranıyordu. Babası geceleyin hiç kasabada kalmazdı. Ansızın yanından bir gölge atladı. Bu bir köpekti. Gözüyle hayvanı izledi. Kasaba yoluna doğru koşuyordu. Acaba bir gelen mi var umuduna kapıldı. Doğruldu. Karanlıkta ilerisi pek gözükmüyordu. Ama köpek koşarak geri döndü. Kezban'ın eteklerini kokladıktan sonra arka ayaklarının üstüne oturdu. Gözlerini Kezban gibi karanlıklara dikti. Sanki sahibinin gelmediğini hissetmişti. Kezban boğulacağını sanıyordu. Ağır, sökülmez bir hıçkırık göğsünden kabarıyor, boğazına tıkanıyordu. Köpek acı acı ulumaya başladı. Bu uluyuş yüreği parçalayacakmış gibi içine yansıyordu. Hoş dedi, köpeği içeri kovdu. Sonra kapıyı çekti. Karşı çite doğru yürüdü. Belki artık yatsı olmuştu. Aralık bir kapıdan girdi. Önce havlayan bir köpek yanına gelince sustu. Sonunda ışık görünen bir pencereye gitti. Burası Tosun dayının eviydi. Kim o? Benim. Ne arıyorsun Kezban? Tosun dayının karısı Fatma Molla bir karşılık alamayınca genç kıza dikkatle baktı. Söyle, ne istiyorsun? Hiç. Neye geldin? Babam bugün kasabaya gitti, gelmedi. Belki bir işi çıktı, yarın gelir. Ne merak ediyorsun? Hiç kalmazdı. İçeriden Tosun dayının titrek, solgun, halsiz sesi işitildi. Yahu kim o? Kezban, buraya gelsenize. Kapıda ayakta duran yaşlı kadın kızı içeri aldı. Hasta yerden bir karış kadar yüksek bir sedirin üzerinde uzanmış yatıyordu. Sakallı, giyimli bir iskelet sanılacak derecede zayıflamıştı. Karanlık ağzının içindeki uzun dişleri bembeyaz görünüyordu. Gözleri parlak birer karanlık saklayan iki derin çukurdu. Kezban ocak başındaki mindere çöktü. Fatma Molla da oturdu. Hasta soluğunu topladı. Dinlene dinlene sordu. Ne var ki? Kezban, babam kasabaya gitti, gelmedi amca, dedi. Niçin gitti? Esi oğlundan alacağı vardı da onu istemeye. Erken mi gitmişti? Çok erken. Gelir kızım. Ocağın üstündeki kandilin sarı ışığı bu küçük odaya canlı bir mezar biçimi veriyordu. Tosun dayı ölmek üzereydi. Ocağın dibindeki siyah kedi gözlerini yummuş, sanki hayatın bu çirkinliğini ihtiyarlıkla hastalığı görmek istemiyordu. Bir süre sustular. Birden dışarıda pek yakından bir baykuş kahkahası yankılandı. Kedi gözlerini açtı. Hasta, ihtiyar kadın, genç kız bakıştılar. Fatma Molla, ''Üç gecedir bu uğursuz dadandı. Tepemizde ötüp duruyor.'' dedi. Hasta daha da sarardı. Sanki işitmemiş gibi davranıyordu. Sonra yavaş yavaş koyunlardan, ekinlerden konuşmaya başladılar. Bu yıl Tosun dayının 3 ineği de gebeydi. Kezban konuşulanları duymadan karşılık veriyor, babasının nerede kalabileceğini düşünüyordu. Yatsı ezanı okundu. Fatma Molla abdeste kalktı. Kezban, ben de gideyim, dedi. Babam gelirse beni beklemesin. Kapının dışarısı simsiyahtı. Bastığı yerleri görmeyerek yürüdü. El yordamıyla çitten çıktı. Karanlığa alışan gözleri, şimdi duvarları, ağaçları, sokakları fark ediyordu. Kendi kapılarının önünde bir gölge gördü, yüreği hop etti. Babası mıydı? Hayır, kısa boylu bir adam. Kimdir o? Diye seslendi. Recep, ne var? Sana baktım. Kezban hızla kapıdaki adama yaklaştı. Bu Nalbant İsmail'in genç oğluydu. Beraber büyümüşlerdi. Heyecanla sordu. Beni ne yapacaksın? Şey, ne? Söyle be. Delikanlı bir şey söylemiyor, başını arkaya çeviriyor, Kezban'ı sanki görmemek istiyordu. Köpek arkadan çitin kapısını tırmalayarak havlıyordu. Kezban yüreğinin çarpıntısından düşeceğini sandı. Eliyle çite dayandı. Ulan söyle, ne var? Amcamı vurmuşlar. Babamı mı? Hı hı. Birdenbire soluğu tıkanır gibi oldu. Dişleri kilitlendi. Ağzını açamadı. Recep aptal aptal genç kıza bakıyordu. Kezban son bir çabayla sordu. Nerede? Esoğlu'nun çiftliğinde. Kim haber verdi? Çobanlar, korucular. Gelin cenazenizi alın diye köye haber göndermişler. Kezban olduğu yere çöktü. Başını ellerinin içine aldı. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Recep gidemiyor, genç kızın başucunda duruyordu. Ağlaya ağlaya sanki gözyaşları bitti Kezban'ın. Hıçkırıkları seyrekleşti. Recep üzerine eğiliyor. Kalk kardeşim, kalk, hadi bize gidelim diyordu. Kezban karanlığın içinde birdenbire doğruldu. Ben gidiyorum dedi. Nereye? Babamın ölüsüne. Şimdi gece, yarın bütün köylü gidecek. Ben duramam. Ben de geleyim. İstemez. Hızlı hızlı kasabaya inen yola atladı. Recep kapının önünde ayakta kalmıştı. Çitin içindeki köpek havlıyor, kapıyı paralayacak gibi sarsıyordu. Kezban karanlıklar içinde kayboldu. Yürüdü, yürüdü. Ayaklarına taşlar vuruyor, etekleri çalılara takılıyordu. Belki 4 saatten fazla koşmuştu. Yorgunluk hıçkırıklarını dindirmişti. Dağların üstü morlaşıyor, yıldızlar siliniyordu. Uzakta, yolun solunda çiftliğin binaları artık görünmeye başladı. Esmer bir sis, dere kenarında gölgeden bir duvar halinde kesintisiz uzanan söğütlerden, kabaklardan çıkmış bir duman gibi çatıları sarıyordu. Durmadı, hiç dinlenmedi. Bir an önce babasına kavuşmak istiyordu. Suyun üzerindeki dar tahta köprüyü geçti. Sürekli horoz sesleri işitiliyordu. Dış çitleri geçince üzerine birkaç köpek atıldı. Havlıyorlardı. Kezban çitten bir kazık çekti. Çevresinde havlayan köpeklere savurarak ilerledi. Çiftliğin büyük kapısı daha kapalıydı. Tekmeledi. Köpeklerle uğraşıyordu. Kapının üstündeki odadan çıplak bir baş uzandı. ''Kimdir o Mori? Gel aç, sen kimsin?'' ''Kumdereli Yörük Hoca'nın kızıyım.'' ''Amma kabadayı şey bre, haydi aç diyorum.'' Korkmaz mısın bre Mori? Geceleyin gelirsin burada. Aç be çabuk. Ne yapacaksın? Babamı göreceğim. Korucu çirkin bir baykuş kahkahası attı. O Morti'yi çekti bre. Kezban gülen herife dehşetle baktı. Dişlerini sıktı. Birdenbire yüreğinin çarpışı hafifledi. Sesini yumuşattı. Haydi koruca, ölüsünü göreyim bir kere. Ölünün nesini göreceksin? Yapma koruca. Herif eğleniyordu. Diyordu ki... Daha gece, sonra kahya darılır. Sen biraz dere kenarında dolaş, hava iyice açılınca gel. Köpekler Kezban'ın çevresinde sıçrayıp havlıyorlardı. Genç kız büyük kapının eşiğine oturdu. Havlamaktan yorulan köpekler karşısına yattılar. Gözlerini elindeki kazığa diktiler. Böyle ne kadar zaman geçtiğini anlamadı. Ortalık ağrıyordu. Ne yapacaktı ki? Şimdi gece gibi üzüntüsünü hissedemiyordu. Sanki yüreği gerilmiş, katılaşmıştı. Ne olmuştu? Niçin babasını vurmuşlardı? Mutlaka bunu Esioğlu yaptırmıştı. Esioğlu köyün, babasının, herkesin düşmanıydı. Yine çarpık burnu, dişlek ağzıyla gözünün önüne geldi. Yumruklarını sıktı, dişlerini sıktı. Başını salladı. Karanlık, belirsiz, şekilsiz düşüncelere daldı. Dayandığı kapı büyük bir takırtıyla açılırken bir kabustan uyanıyormuş gibi silkindi. Doğruldu. Karşısında yaşlı bir Rum gördü. Bu Esioğlu'nun hizmetçisiydi. İçeride beyaz küçük bir sarayı andıran çiftlik kulesinin pencerelerinde hala ışıklar parlıyordu. Rum eğildi, gözlerini ovuşturdu. Kezban'a dikkatle baktı. ''Kız ne arıyorsun burada?'' dedi. Kezban soğukkanlılıkla karşılık verdi. ''Babamı.'' ''Baban kim senin?'' ''Kumdereli Yörük Hoca.'' ''O öldü.'' ''Biliyorum. Görüp ne yapacaksın? Ölüsü nerede?'' ''Ben bilmem.'' Rum sabah mahmurluğuyla gözlerini ovuşturuyor, Kezban'ın cepkeninden taşan memelerine, başörtüsünün altında solgun bir ışıkla parlayan yüzüne bakıyordu. O Morfe, Koriçe, Diavolo diye mırıldanmaya başladı. Genç kız içeri girmemişti. Dur uşaklar kalksın soralım. Peki. Rum cebinden çıkardığı fakfon bir tabakadan cigarasını sarıyor, yanındaki oda kapıları açılıp kapanıyordu. Kapının üstündeki taraçada bir merdiven vardı. Parmaklıkları arasında birkaç adamın dolaştığı görülüyordu. Kapıcı çakmakla cigarasını yaktı. Merdivenin altına ilerledi. Yukarıda gezinenlere bağırdı. Kahya kalktı mı? Kalktı dediler. Bir kız gelmiş. Dün vurulan Kumdereli Yörüğün kızıymış. Söyleyin ne yapalım? Taraçadaki seslerden biri sordu. Ne istiyormuş Hristo? Kapıcı genç kıza bakarak karşılık verdi. Babasının ölüsünü. Kahya'ya bildirelim. Haydi. Kezban bekledi. Yukarıda kapılar açıldı, kapandı. Sonra merdivenin yarısına kadar inen genç bir köylü, ''Gel buraya, kahyanın yanına gideceksin.'' diye Kezban'ı çağırdı. Kezban yürüdü, merdivenleri çıktı. Büyük, karanlıkça bir odaya girdi. Yerler siyah keçe döşeli, duvarlarda birçok tüfek asılıydı. Ocağın başında kırmızı bir mindere yan gelmiş, çubuğunu fosurdatan iri bir Arnavut, onu baştan aşağı süzdü. ''Sen o herifin kızı mısın, More?'' Kızım, senin baban ne belaymış. Bizim başımızı az daha belaya sokacaktı. Bereket versin ki 40 paralık kurşuna. Kezban susuyor, hiç karşılık vermiyordu. Sonra Kahya yeniden sordu. Köye akşamdan haber gönderdik, gelip cenazeyi alsınlar diye. Ne susuyorsun? Sen nereden haber aldın? Bir adam haber verdi. İstersen al, omuzla kendin götür. Babanın leşi kaç para eder? Yüzüp de derisini satacak değiliz ya. Kezban donmuş gibiydi. Sanki taş kesilmişti. Sanki artık yüreği çarpmıyordu. Kahya bu iri siyah gözlerin bakışı altında rahatsız oldu. Ayakta duran uşağa, ölü nerede diye sordu. Ahırın yanındaki gübreliğe attık. Öyleyse bu gece sıcak sıcak epeyce rahat etmiştir. Götürün bu kızı oraya. Köylüler gelinceye kadar birlikte beklesinler Mori. Kezban yine karşılık vermeden dışarı çıktı. Uşağın arkasından yürüyordu. Taş döşeli büyük avluyu geçtiler. Ahırlar ta son köşedeydi. Güneşin ilk ışıkları hafif bir duman halinde gübrelere yansıyor. Tavuk, horoz, hindi, kaz, ördek kalabalığı altında bu yığınları kaplıyordu. Yaklaştılar. Uşak arkasına döndü. Nah dedi. Kezban ilerledi. İki yüksek gübre yığınının arasında uyuyor gibi uzanmış olan babasını gördü. Sağ kolu görünmez, birini lanet ediyor gibi yukarı doğru uzanmıştı. Yumrukları kilitlenmişti. Sönük gözleri açıktı. Başından akan kanlar yüzünü boyamış, ak sakallarını kıpkırmızı yapmıştı. Ağzı müthiş şeyler söylemek istiyormuş gibi açıktı. Kapkaranlıktı, korkunçtu. Kezban bu ölüye sanki görmeden baktı. Ağlamadı, heyecan göstermedi.